efendim, iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız oldu mu? Haftalardır konuşuyoruz. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında ilişkiler yumağı, iddialar ağızları açık bırakıyor. Kamuoyuna bir yetkiliden kapsamlı açıklama hala yok. Oldu mu yani? Cevdet Yılmaz tasarruf paketiyle ilgili konuştu. Birazdan aktaracağız. İtiraf niteliğindeki ifadelerini oldu mu şimdi diye soracağınıza eminim. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Kobani davasında verilen kararlar siyaseti ikiye böldü. Muhalefetin karar hukuki değil siyasi açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan peş peşe tepkiler geldi. Siyasette normalleşme rüzgarı eserken Bahçeli böyle yumuşama olmaz dedi.
Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür.
Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci bir kere hukuki değil.
Mahkemenin Kobani davası kararı, verilen cezalar iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. CHP lideri Özgür Özel'in karar siyasi, hukuki yanı yok sözlerine Bahçeli sert çıktı.
Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, krizlere ortam açmak, hukuk devletinin sırlarında gedik açmak demektir.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıldır süren Kobani davasında aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu 24 sanığa mahkumiyet kararı verdi. Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. DEM Parti Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu 12 sanıksa beraat etti.
Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa bir dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa bu dava siyasi bir dava.
Tabii ki yargının kararları eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama yargı kararları uygulanmak durumundadır. Bugün siz bir şeye siyasi dersiniz, yarın ben başka bir şeye siyasi derim. Tam anlamıyla bir hukuki kargaşa oluşmuş olur.
Sadece düşüncelerimden söylediklerimden 42 yıl ceza verilmiş oldu. Bu da davanın siyasi bir dava, cezaların da siyaseten verilmiş cezalar olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.
Kobani davasında verilen cezalarla ilgili Demirtaş'ın ilk açıklaması. Gazeteci Murat Sabuncu'ya konuştu. Karar hukuki değil siyasi tartışması siyasette gerilimi tırmandırdı.
Sokağımızı yakan yıkan, 50'den fazla insanımızı maalesef öldüren insanlara mahkeme nezdinde hak ettiği cezalar verildi.
Yumuşama kisvesi altında yumuşakça olmamızı, sesimizin kısılmasını, irademizin kırılmasını hiç kimse beklememeli.
Kobani davası üzerinden verilen mesajlarla tartışma sürüyor. DEM Parti ise kararı protesto etmek için 3 ilde alanlardaydı.
Cevdet Yılmaz, yargının kararlarını eleştirebilirsiniz ama yargı kararlarına uymak zorundasınız. Yargı kararları uygulanmak durumundadır diyor tam olarak. Uygulanıyor zaten. Soru şu, siz uyguluyor musunuz? Anayasa Mahkemesi veya AHİM kararlarını mesela siz uyguluyor musunuz? Ayrıca siyasi değilse karar, o zaman herkesin haklı sorusu, yargılama neden 7 yıl sonra başladı? 1. 2. Yargılamanın hemen başlamamasının cevabı 6-8 Ekim olayları devam ederken çözüm sürecinin de devam etmesi, hatta Dolmabahçe'de görüşmeler yapıldığı için mi sorularına cevap verebilmelisiniz. Efendim, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Soruşturmada önce gözaltına alınan sonra serbest bırakılan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü'nün itirafçı olduğu iddia edildi. Yurt dışına kaçan gizli tanıkla ilgili akla gelen sorularsa henüz yanıt bulmadı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner'in ise itirafçı olduğu iddia edildi.
FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların imtiyazlı alanlar oluşturmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.
Emniyet içinde yeni bir yapılanma, iç hesaplaşma tartışmaları sürerken soruşturmayla ilgili de yeni detaylar, iddialar var. İlk operasyonda gözaltına alınan, sonra itirafçı olduğu söylenen Emniyet Müdürü Öner, iddiaya göre ifadesinde kendisinin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devre dışı bırakıldığını, Kaplan soruşturmasıyla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını, birçok evrakta imzasının olmadığını söyledi. Gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçmasıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmadan önce hala gözaltında olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Metehan İlkyaz'ın bir toplantı yaptığı 3 siville gizli tanığın kaçışını organize ettikleri iddia ediliyor. 27 Mayıs'ta Sertçelik'in ambulansla İstanbul'a kadar götürüldüğü.
Fitili ateşleyen bizatihi Ayhan Bora Kaplan, ilişkili olduğu yargı ve emniyet içindeki dostlarına mesaj gönderiyor. Yanarsam siz de yanarsınız.
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, gizli tanık suçlamasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Suç örgütünün devlete operasyon yaptığını söyledi. Darbe tartışmalarına karşı çıktı.
Mafya devlete operasyon çekiyor. Birileri özel hesabını görüyor. Kimileri 15 Temmuz'un içini boşaltıyor. Kaldı ki ortada bir darbe girişimi olsaydı, hadi beni geçin, Recep Tayyip Erdoğan taş üstünde taş koymazdı.
Hiç kimse gizli tanık ifadeleriyle üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır.
MHP lideri Bahçeli Cumhur İttifakı'na darbe iddiasında bulunmuştu. Yeni günde de gözaltına alınan emniyet müdürlerini hedefe koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'le Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık ettiği iddia edilen bir kişinin daha gözaltına alındığını, gözaltı sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Şüphelilerle ilgili dijital incelemeler sürüyor.
İnanır mısınız, yaklaşık 10 gündür çıkan her açıklamayı, detayı okuyorum konuyla ilgili. O kadar karışık ilişkiler ağ var ki beynim yandı. Çok üzgünüm tabii düşülen hale. Emniyet içinde farklı yapılanmalar, hatta tarikat bağlantısı iddiaları, işin içine giren veya sokulmaya çalışılan siyasiler. Zaten 2 numaralı sanığın gizli tanık yapılmasıyla en önce yanlış başlayan bir soruşturma. Şamil Tayyar'ın tweetine gelince şöyle bir bölüm de var. Özetle diyor, mafya devlete operasyon çekiyor. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ya da olabiliyor deyip burada bırakacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat hükümlüsü emekli generallerle birlikte af yetkisini kullandığı bir başka isim Saadet Partisi'nin sert tepkisine neden oldu. Çünkü Erdoğan'ın affettiği hükümlü 2019 yerel seçimlerinde sandık müşahidi iki Saadet Partili'yi öldüren AK Partili belediye başkanının babası.
Geçen seçimlerde Saadet Partili iki kişi öldürüldüler. Neden bu cinayete karışan çıkartılıyor?
Bu adam bir katliam yaptı yine. Köyde iki tane adam öldürdü. Babamı da yaraladı. Yetmemiş gibi bir de ödüllendirdiler. Adamı af çıkarttılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partili sandık müşahitlerini öldüren AK Partili belediye başkanının babası için de af yetkisini kullandı. Siyasetten, aileden tepkiler yükseldi.
İki tane insan öldürülmüş, 60 küsur yaşındaki adam 2 yıldır Pötürge'de çiftçilik yapıyor, serbest bırakılıyor. Bir hastalık hali yok.
Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kasteden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir.
2019 yerel seçimlerinde Malatya'nın Pötürge ilçesinde sandık başında çıkan kavgada AK Partili belediye başkanı Mikail Sülüğün babası ve yakınları tarafından Saadet Partili sandık görevlileri Hasan ve İlyas Aktaş öldürüldü. Cumhurbaşkanı 28 Şubat hükümlüsü emekli generaller için kullandığı af yetkisini iki kişinin katili Hacı Sülük için de kullandı. Sağlık ve kocamışlık gerekçesiyle kalan cezasını kaldırdı.
Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü.
Seçim günü yaşanan cinayet için Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi üzdü demişti ama 5 yıl sonra mahkemenin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği iki kişinin ölümünden sorumlu 67 yaşındaki Hacı Sülük için af yetkisini kullandı. Hacı Sülük 1,5 yıl önce sürekli hastalık ve kocamışlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanı da kalan cezasını kaldırdı. Aktaş ailesi katil ödüllendirildi dedi.
Hacı Sülük, oğlu Ömer Sülük, 3 tane de torunu. İçeride bağırlaşmış müebbet aldılar. 2,5 sene sonra bir sahte raporla boğazını çıkarttılar. Hacı Sülük 2 sene evdedir. Köyde yine. Bak bahçe işini yapıyor.
Cumhurbaşkanı önceden ne söylüyordu? Devlete karşı olan suçlarda devlet affedebilir ama bireysel suçlarda af mekanizması işlemez. Kişileri ilgilendiriyor diyordu. Peki burada kişiler yok mu? Saadet Partililer öldürülmüş. Niçin o insanı affettiniz?
Bir katilin arkasına durdular ve yetmemiş gibi Sayın Cumhurbaşkanı babasını da ödüllendirdi.
Aktaş ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkili.
Öğretmenler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla bugün İstanbul'da Saraçhane'de buluştu. Eğitimciler tüm sıkıntılarını dile getirmek, iktidara taleplerini duyurmak için bu kez miting meydanından ses yükseltti. Okullarda artan şiddet olaylarına, değiştirilmek istenen müfredata, hüsranla sonuçlanan atamalara ve kaldırma sözü verilmesine rağmen devam eden mülakata tepki gösterdiler.
Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra meydanlar bizimdir.
CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla yüzlerce öğretmen İstanbul Saraçhane'de büyük eğitim mitinginde buluştu. Değişen müfredat, söz verilmesine rağmen kaldırılmayan mülakat, okullarda her geçen gün artan şiddet olayları ve milyonların beklediği atama. Öğretmenler dertlerini, taleplerini duyurmaya çalıştı.
Layık bir eğitim istiyorum. Pozitif bilimlere dayalı bir eğitim istiyorum.
Daima ileriye gitmek için çabalamak gerekmiyor mu normalde?
Bir de büyüklerimiz şey derdi, bir şeyi tamir etmesini bilmiyorsanız bozmayın derdi. Bunlar bilmiyorlar ama her şeyi bozuyorlar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu ama bekleyen yüz binler var. Ömürlerini evlatlarına veren, çocukları öğretmen olsun, atansın, gelecek nesilleri yetiştirsin diye çalışıp didinen anne babalar da eğitim mitingindeydi. Atanmadığı için hafta sonu çalışmak durumunda kalan ücretli öğretmenlerin adına pankartları aileleri kaldırdı.
Ne şartlarda okuttunuz kızınızı?
Çok zor şartlar. Tekstilde çalışarak, mesaiye kalarak. Yani gece uyumuyorlardı. Biz üzülüyorduk yani.
Şu an ücretli öğretmenlik yaptığı için mitinge gelemedi Burcu öğretmen. Ama annesi, babası onun için bu mitingde ses oluyorlar. Annesinin pankartında da yazdığı gibi. Annemin, babamın alın teri öğretmen yaptı beni, mülakat kaldırılsın.
Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun, niye umut verdin, niye diploma verdin, halen daha niye onlara sırtını dönüyorsun?
Milli Eğitim Bakanı 23 bin emekli var diyor, 20 bin alıyor, daha onu yerine almıyor.
Ne diyordunuz? İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olur, ancak eğitimden tasarruf olmaz.
Sadece kendi çocuğum için değil, bütün atanamayan öğretmenler, eğitimde şiddete uğrayan öğretmenlerimiz için buradayız.
Çalıştılar, didindiler, yabancı yerlerde okudular. Analarının durumu bile iyi değildi. Onun bunun evini silerek o çocukları okuttular. Şimdi ikisi de atanamadı, öyle duruyorlar.
Tarih öğretmeni olan ancak atanmadıkları için işçi olarak çalışan torunları için tekerlekli sandalyesiyle Saraçhane'deydi Gülizar Aydeniz. Genç öğretmenler de mülakatlara dikkat çekti. Kendi branşında Türkiye altıncısı olmasına rağmen mülakata takılan Binnur Ilgaz gibi.
Ve mülakata 3 katı aday çağrılacak. Şimdi ben 6. oldum ama belki 500. aday da girebilecek.
Çıkıyor diyor ki yandaşları atayacağım, adam kayıracağım, kul hakkı yiyeceğim diyor. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun.
Sinan Bey demiş ki, oldu mu şimdi? Kamuda tasarruf derken istihdamı, öğretmen atamalarını kısmak da mı tasarruf? Personelden, servislerden, telefonlardan kısmak mı tasarruf? Asıl tasarruf yap işlet devret sistemiyle yapılan şehir hastaneleri, köprü, otoyollar ve makam araçları olmalı. Evet, o makam araçlarının dışında tasarruf paketiyle ilgili daha neler var neler. Şimdi onu aktaracağız sizlere. Erdoğan'ın yardımcısından israfa, devlette nasıl yıllardır göz yumulduğunun itirafı geldi. Yılmaz makam araçlarında kanunun ötesine geçildiğini, genelgeyle bunu yasal sınırlara çektiklerini söyledi. çoklu maaş alan bürokratlar için yaptığı tuhaf savunmada dikkat çekti.
Örnek olarak söylüyorum, bir tane kamu görevlisi, kamunun iştiraki olan diyelim bir bankada yönetim görev yapıyor. Ortak olduğu için oraya kamuya belli bir yönetim hakkı oluşuyor. Bunu hiç almayalım dediğinizde kamuyu bu sefer zarara uğratmış oluyorsunuz. Yani o bankada kalmış oluyor.
Sayın Cevdet Yılmaz, elinizden tutsal mı vardı? 22 yıldır hükümetsiniz, iktidarsınız. Kanunu değiştirseydiniz de kamu görevlisi olduğu için bankada maaş alması gereken almasaydı, kanun değişikliğinde bu iş çözülebilirdi.
Kamuda tasarruf tedbirlerinin yetersizliği tartışılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan harcamalar, uygulamalarla ilgili peş peşe israf itirafı geldi. Huzur hakkı adı altında alınan ikinci maaşı almazlarsa bankaya kalacak, kamu zarar edecek diye savundu. Muhalefet 2021 yılında çoklu maaş kaldırılsın teklifi verdiklerini hatırlattı.
AK Parti oylarıyla reddedildi. Kamu görevlisinin alacağı ikinci maaşın tutarının kendi kadrosundan aldığı tutara oranlanması, üst taban sınırının buna göre getirilmesi gerekiyor.
Siz devletin çivisini çıkarmadan önce yönetim kurulu ücretlerinde bir nizam vardı, bir düzen vardı. Bunların hazineye gelir olarak kaydedilme imkanı var.
Kimlerin makam aracı kullanacağı o kanunla belirlenmiş durumda. Ama bu kanunun çok ötesine geçen uygulamalar gelişmiş, oluşmuş. Biz kanuni sınırlara geri çekmiş oluyoruz uygulamayı.
Cevdet Yılmaz, lüks makam araçları uzayıp giden konvoylar, kamuya kiralanan araçlar için de zaten sınırlama vardı ama uyulmadı dedi.
Hep yan yollara sapılıyor. Siz kanuna uymuş olsanız hiçbir sıkıntı kalmayacak ama temel problem sizin kanuna uymamanız.
Yıllarca har vurup harman savurdunuz, herkes de altta makam arabası verdiniz, devlete zarara uğrattınız. Bakanların kaç makam arabası var Sayın Cevdet Yılmaz? Sizin kaç makam arabanız var? Tasarruf önce kendinizden başlasanıza.
Kamuda belirtilen kurallara geçmişte uyulmadı. Bu kez uyacağız diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Her cümlesi için ise israfın itirafı diyor muhalefet. Tasarruf genelgesiyle tekrar gündeme gelen büyük şirketlere uygulanan vergi affları için de konuştu Yılmaz. Vergi affını da azaltmak gerek dedi. Ama pakette yok.
Genel düzenlemeler, kanun yaptığınız zaman büyük, küçük, herkes kim varsa etkileniyor. Asıl olan tabii ki bunların yapılmaması. Normal bir ekonomik süreçte bunları yapmamak esas olan. Genel olarak afları azaltmak lazım.
Siz o vergi aflarını büyükler için çıkarttınız, küçükler için değil. Ben hiçbir esnafın daha vergi afından yararlandığını duymadım. Siz yandaş firmalarınız için o vergi aflarını çıkarttınız.
3 yıllık tasarruf genelgesi yayınlandı. Yasal düzenlemelerle alınacak tedbirler ise henüz açıklanmadı. Asıl olması gerekenler pakette yok tepkisi sürerken Yılmaz'ın açıklamalarına muhalefet tepki gösterdi.
İsrafın itirafı dedik çünkü Cevdet Yılmaz açık açık biz 22 senedir yasal sınırların aşılmasına izin verdik demiş oluyor. Özrü kabahatinden büyük. Çoklu maaşlarla ilgili savunmasına güldüm doğrusu. O maaşları almazlarsa kamu zarara uğrarmış. Yahu hazineye mi gidiyor o maaş? O kişinin cebine mi? Soru değil tabii bu. Neyse bir de bir grafik gelecek şimdi arkaya. Ekonomist İnan Mutlu'ya ait geldi. 4 aylık bazı bütçe harcamalarından bahsediyor burada. En sondan başlayalım. Tekrar ediyorum, bunlar yapılan harcamalar. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hazine yardımı 59 milyar lira yuvarlıyorum. Neden? Çünkü hazine garantili köprü ve otoyollar nedeniyle yapılan harcama. Diğer müteahhitlik 21 milyar lira civarı. Bina kiralama 32 milyar lira civarı. Ve faize ödenen 364 milyar lira civarı. Bu taraf tasarruf yapılmayacak olan taraf. Tasarruf yapılacak olan taraf burada. Kendisi de göstermiş İnan Mutlu. Personel servisi 2 milyar 605 bin. Lojman 352 milyon. Sadece buralarda tasarruf yapılacak alanlar bu kadarcık. Yorumu size bırakıyorum. Geldik emeklilere. 2024 emekli yılı ilan edilmişti. Çalışma Bakanı da ilk müjdeyi duyurdu. Öğrenci yurtları yaz mevsiminde bir aylık dönemde emekliler için ücretsiz olacak. Emeklilerse yurt değil zam bekliyoruz diyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.
Çocuğa denmez o laf ya.
ranzada yatacağız bu yaştan sonra. Yeminle söylüyorum, insanca yaşa geçinemez.
Zam istiyoruz mutlaka. Yani 20 bin lira emekli maaşınız olsa 15 lira kiraya verseniz, elektriği var, doğalgazı var, suyu var. İşte gidip gelmeniz, yol masrafınız var. Yani ne yiyip ne içeceksiniz? Yani insanlarla dalga mı geçiyorlar bilmiyorum.
Emekliler aylardır hem aylıklarına zam hem de kök maaşlarında düzenleme beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan zam değil yurt müjdesi verdi emeklilere. Öğrenci yurtları yazın bir aylık dönemde emekliler için ücretsiz olacak.
En son ne zaman tatile gittiniz?
Hiç gitmedim ki, 20 senedir gitmedim. Gitsem de gidemem ki. Maaş oraya verim, ne yiyeceksin bile. Nasıl gidecek öğrenci yurdu, uygun değildi ki bir aileye. Öğrenciye göre yapılmış oraya. Ranzadır, birer kişidir, bir şey nedir. Yani doğru düz mutfağı yoktur.
Kaç yaşındasınız amcacığım?
84 yaşındayım.
Öğrenci yurduna tatile git deseler bedava gider misin?
Bana para verecek, kendi paramla gideyim.
Ranzaya da çıkamazsın böyle.
Şimdi gideyim, kim parasıyla gidiyor.
2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
Şuraya bir kızımın yanına geldim. Ha ben geldim 220 kilometre, 400 lira. 400'e gidiş. Neyi emekliler yılı ya? O hakaret ya, resmen emekliye hakaret.
Cumhurbaşkanı 2024'ü emekli yılı ilan etmişti emekliye. 2024 yılının ilk çeyreğinde müjdeyi bakan verdi ama emekliden beklediği ilgiyi görmedi. Bakanın öğrenci yurdu bedava olacak müjdesi. Çünkü emekli ücretsiz yurt diye zam bekliyor.
Ben gitmem oralara. Parayı verecek, herkes kendi istediği yere gidecek. Ya ben bilmiyorum mu param harcamayı? Sağlığım el vermiyor. Ben oraya nasıl gideceğim?
Ben 30 sene devlete hizmet ettim. Bu mu karşılığı?
Bir kısım emeklimizin durumlarının farkındayız.
Çalışma Bakanı kamuya ait misafirhane, öğretmen evi, sosyal tesis ve konuk evlerinden de emeklilerin kamu görevlileri gibi %15 indirimli faydalanabileceğini duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki tesislerse ücretsiz olacak.
10 lirayla nasıl gidecek millet? Sağlık el veriyorum. Demin dediği gibi ranzaya nasıl çıksın? Yani son zamanında hapishanede ranzada yatıyorsun insana.
Emeklilerimiz her zaman bizim başımızın tacı olmuştur.
Bakanın öğrenci yurdu emekliye ücretsiz sözü, en düşük 10 bin lira maaş alan emeklinin nasıl gideceğiz sorusu, emekli yurt diye zam bekliyor.
Hakikaten şu tarz kararları kimler alıyor çok merak ediyorum. Yani belki diğer şehirleri en azından bir görmek isteyen emekliler olabilir. Onlar kullanır belki de, imkanları yeterse tabii. Tatil yapılabilir mi yurtlarda Allah aşkına? Tatil müjdesi gibi sunmak nedir? 8-10 kişilik odalar, ranza tipi yataklar, insanın gülesi geliyor ama sinirden. Büyük şirketlerin katrilyonluk vergi borcu silinirken küçük esnafın kredi borçlarını katlayan düzenlemeye tepkiler sürüyor. Geriye dönük borçları da kapsayan faiz artırımı sonrası TESK Başkanı Bendevi Palandöken yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç var dedi.
Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra artık bir vergi barışına yeniden yapılandırmayla ilgili bir kanunun da çıkması çok önemli.
İlk taksidimi 5722 olarak ödedim. 5. ayda 5400 olarak ödemişim.
Ama bir gecede bir haber geldi ki.
Geldi. 6. ayda 7300 olarak ödeyeceğim.
Ben 70 bin lira faiz ödeyecektim. Şimdi 130 bin lira faiz ödeyeceğim. Bana 60 bin lira yük getirdim bu iş.
Evet. Esnafın can simidi olarak gördüğü kredi kefalet kooperatifinden çektiği kredilerin faiz oranları artırıldı. Üstelik geriye dönük borçları da kapsayacak şekilde. Esnaf da muhalefette tepki gösterirken TESK Başkanı Bendevi Palandöken hem esnaf hem vatandaş için yapılandırma istedi.
Bu ekonomik krizin sorumlusu tabii ki esnafımız değil. Neden esnafımız başkalarının yarattığı bu ekonomik krizin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyor?
Şu an bizler vergi borçlarımızı ödeyemediğimiz için de banka hesaplarımıza da şu an bizim bloko kondu.
Esnaf kredi kefalet kooperatifinden düşük faizle kullanılan kredilerin faizlerinde yapılan güncelleme %7,5 olan faiz oranı %17'ye, %8,5 olan da %18'e çıktı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları, adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda bir yapılandırmaya ihtiyaç var dedi.
Bu kadar faiz bineceğim deseydim vallahi billahi çekmez. Neye çekeyim yani? Bu kadar daha bedeli ben faiz ödeyeceğim.
Manisa'da CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'yla bir araya gelen esnaf oda başkanları da yapılan düzenlemeye tepki gösterdi. Esnafın ihtiyaçlarını karşılamak ya da durgun olan piyasada işçi çıkarmamak için çektikleri krediler katlandı.
Sen piyasanın şartlarını düşüreceksin. Kredileri sık boğaz edeceğim, insanlara vermeyeceğim. Faiz oranlarını %50'lere, %60'lara çıkarıyorsun. Ben bu giderimi nasıl karşılayacağım?
Yapılandırma da bu kamu tasarruflarından sonra şart oldu.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ayakta kalabilmesi için esnaf kredilerine gelen artıştan geri adım atılsın demedi ama yapılandırma istedi.
8 yaşındaki Leo, Türk babasıyla İzmir'de yaşarken mahkeme İtalyan annesine teslim edilmesine karar verdi. İtalyan dedenin çocuğu zor kullanarak araca bindirmeye çalışması, o sırada küçük çocuğun feryatları vicdanları sızlattı. Görüntülerden sonra İtalyan dede hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı ancak Leo hala onların yanında. Çaresiz baba Aile Bakanlığı'na seslendi.
Çek! Bak zorla götürüyorlar çocuğu.
Yani bir çocuğun kafasına dünyası batıyor orada. Yani herkes seyrediyor ona nasıl şiddet uygulanıyor. Bu çocuk kime güvenecek? Polise mi güvenecek? Babasına mı güvenecek? Annesine mi güvenecek? Sakin olun. Sakin olun. Bilirkişi raporları var. Mahkemeden düzenlenen hepsi diyor babadan ayrılamaz. Zaten bu lahi sözleşmesinde bir tane madde var 13B. O diyor ki çocuğun geri dönmesinde risk görünüyorsa çocuğun iadesi reddedilmesi gerek.
Mahkeme İtalyan annesine verilmesine karar verdi. 8 yaşındaki çocuk dedesi tarafından zorla araca bindirildi. Küçük çocuğun maruz kaldığı bu travmatik duruma polis de göz yumdu. Dedeye müdahale etmek yerine babayı durdurmaya çalıştı. Görüntüler üzerine İtalyan dede hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı ancak çocuk hala onların yanında. Uzmanlara göre ise anne ile baba arasındaki bu çekişme en çok çocuğa zarar verecek.
Görüntülerde gördüğümüze göre babadan zorla alınması çocuk için ciddi anlamda travmadır. Çünkü çocuğa bir açıklama yapamıyorsunuz. Kendinizi haklı görseniz dahi çocuğun anlayacağı şekilde bir haklılık hiçbir şekilde olamaz. Çünkü çocuk kendi konumuna bakıyor. Bana ne olacak? Çocuğun bundan sonraki duygusal yaşantısında bu travmatik görüntüler ne yazık ki olumsuz etki bırakacak.
Zorla götür. Çocuğu zorla götür.
Bak, bak, bak, bak. Videoda gördüğünüz gibi zorla şiddet uyguladığından dedesine karşı şikayette bulundum. Savcı hemen uzaklaştırma kararı çıkarttı. O uzaklaştırma kararını uygulamıyorlar. Anne bir şiddete ya da zorbaya çocuğuna karşı bir şey yapmayan, yani ha kendisi yaptı ha o yaptı. Telefonu kapattı, çıkmıyor telefonlara. Çocuğun sağlık durumunu nasıl hissettiğimi hiçbir şeysini bilmiyorum.
8 yaşındaki Leo İtalyan bir anne ile Türk bir babanın çocuğu. Babası Demir Bilek Yiğit'in iddiasına göre annesi çocuğu ihmal ediyor, ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyordu. Oğlunu alıp Türkiye'ye geldi. Bu kez annesi çocuğun iadesi için dava açtı. Yıllardır hukuk savaşı sürerken Leo Türkiye'de okul hayatına da başladı.
Ben dedim onlara gelin burada size bir tane ev alayım, bir tane araba altınıza vereyim. İstediğin zaman yani ayda 3-4 kere gel çocuğunu gör. Annesinin amacı tek bana karşı. Yani çocuğa karşı olsaydı zaten değişik olurdu.
Çocuğu diğer taraf olan öfkemizi, kızgınlığımızı ya da onu cezalandırma duygumuzu çocuk üzerinden yürütüyorsak aslında çocuğa iyilik yaptığımızı düşünerek en büyük kötülüğü çocuğa yapıyoruz.
Mahkeme Lahey Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek çocuğun İtalya'ya götürülmek üzere annesine iade edilmesine karar verdi. Ancak bu görüntü şartları değiştirdi. Çünkü artık çocuğu zor kullanarak araca bindirmeye çalışan ve İtalya'da birlikte yaşayacakları iddia edilen dedesi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı yasağı kararı var. Buna rağmen Leo hala annesi ve dedesinde İstanbul'da. İtalyan aile yasağın kaldırılması için başvurdu. Birkaç gün içinde karar çıkacak. Baba Demir Bilek Yiğit, Leo'nun İtalya'ya gönderilmemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslendi.
Mahinur Bakanım lütfen, lütfen bir el atın. Lütfen bunlar gitmeden bir daha çocuğumu göremeyeceğim.
İçim acıdı resmen. Eskiden icra dairelerine başvurulurdu. Başvururdu ebeveynler çocuklarını görmek için. Aynı bu şekilde kalp yaratılan görüntüler ortaya çıkardı işte. 2020 yılında neyse ki değişti o karar. Uzmanların görev yaptığı Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine başvuruyorlar artık ebeveynler. Bu olay nasıl, neden yaşandı? Hem Aile Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı açıklama yapmalı. Hatta Aile Bakanlığı babanın da istediği gibi hemen müdahalede bulunmalı iş işten geçmeden. 24 yaşındaki hemşire hastane odasında ölü bulundu. Dedesine refakat eden Selen hemşire daha önceden tanıdığı bir doktordan kendisine ağrı kesici yapmasını rica etti. İddiaya göre doktor ağrı kesici değil anestezi ilacı uyguladı. Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı. Genç hemşirenin ailesi ise hem üzgün hem de tepkili.
Başının ardını belirtiyor. Yasaklı madde mesela narkoz ve anestezi uyguladığını bize daha sonra beyan etti.
Selen'e rahat uyuması için kısmi anestezi yaptım dedi.
Orada bir çığlıklar, bir şey, şunlar bunlar. Meğersem kızımı kaybetmişiz. Yani biz dedeyi bekliyorduk. 24 yaşında kızım vefat etmiş.
Hastanede dedesine refakat ederken ailesi ölüm haberini aldı 24 yaşındaki kızlarının. İddiaya göre daha önce beraber çalıştıkları bir doktordan ağrı kesici ilaç yapmasını istedi genç hemşire. Ama ona yapılan ilaç anestezi ilacıydı. Selen Bilgin hayatını kaybetti. O doktorsa önce gözaltına alındı, sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Vicdan dedik, insanlık dedik, hak dedik, hukuk dedik, adalet dedik. Bu kadar kolay mı ya elini kolunu sallayarak serbest kalması? Ameliyathanelerde kullanılması gereken ilacı verdiğini kendi beyan ediyor.
Hemşire Selen Bilgin yoğun bakımda yatan dedesine refakat için kalıyordu hastanede. Daha önceden tanıdığı bir doktora başının ağrıdığını söyledi. Ağrı kesici yapıp yapamayacağını sordu. İddiaya göre o doktor sadece ağrı kesici yapmadı hemşire Selen Bilgin'e. Anestezi işleminde kullanılan bir ilacı da enjekte etti. O ilacın boş kutusu doktorun cebinde bulundu.
Başım ağrıyor deyince Selen diyor benim odama geç. 5. kat 519 numaralı odaya geçiyor Selen. Önce. Sonrasında ne oluyorsa ameliyathaneden çıkması yasak olan bir ilaç, kırmızı reçeteli bir ilaç benim yeğenime enjekte ediyor bu arkadaş.
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı olay. Hemşire Selen Bilgin sabah 6'da doktor dinlenme odasında yüzü morarmış ve baygın halde bulundu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüme neden olduğu iddia edilen ilacın şişesi doktor Fatih A'nın cebinden çıktı.
Fatih A isimli şahsın üzerinde İbaresi yazılı olan uç kısmı kırık ve dip kısmında beyaz renkli sıvı olan bu ilacın ampulünü çıkardığı görülmüştür.
Savcı doktora sorduğunda ne yaptın, şırınga nerede, tüp nerede dediğinde şırınganın odada bulunmadığı, ilaç tüpünün doktorun giydiği yeleğin iç cebinde bulunduğuna savcı da şahit oluyor.
Doktor Fatih Ağa'nın uyguladığı tedaviye ilişkin hiçbir kayıt açmadığı da tespit edildi. Olayın ardından görevine devam etti. Gözaltına da görevi başındayken alındı ama savcılığın tutuklayın talebine rağmen serbest bırakıldı.
Bu resmen cinayettir yani. Savcı bu bayanda hemen diyor ki bu zatı tutuklayın.
Hemşire Selen Bilgin'in ailesi hayatını kaybeden kızlarının son anlarında yanında olan Doktor Fatih Ağa'nın tutuklanmasını, benzer ölümlerle ilgili bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılmasını istiyor.
Geçmişini araştırmasını kesinlikle devletimden, Sağlık Bakanlığımdan, yetkililerden, büyüklerden rica ediyorum. Bir baba olarak biz yandık, başkasının kızları yanmasın.
İstanbul'da sokak ortasında bir kişi aracından dövülerek indirildi, ardından kaçırıldı. Kredi çektirilen ve hesaplarındaki paraya el konulan adam 4 saat sonra polisin operasyonuyla kurtarıldı.
Aracını durdurdular, döve döve indirip kendi araçlarına bindirdiler. 3 kişi dövdükleri bir kişiyi güpegündüz kaçırdılar. 3 saldırgan 56 yaşındaki MA için Ankara'dan İstanbul'a gitti. Arkadaşlarına şantaj yaptığını iddia ettikleri MA'yı Üsküdar'da yakaladılar. Aracının kapısını açıp dövmeye başladılar. Ardından aracından indirip kendi araçlarına bindirdiler. Şiddet orada da devam etti. 3 saldırgan kaçırdıkları adama kredi çektirip paraya el koydular. Hesaplarından para çektiler. Polis kaçırılan kişinin hala araçta olduğunu tespit etti, operasyon başlattı. 4 saatin sonunda MA kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Güpegündüz sokak ortasında adam kaçıran 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatırıyor.
Yaz tatili yaklaştı. Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyılarında fiyatlar yüksek. Bütçe ayıran daha ucuz olduğu için Avrupa'yı tercih ediyor ancak vize sıkıntısı da sürüyor. Avrupa Komisyonu istatistiklerine göre Türk vatandaşlarına vize ret oranı 5 yılda neredeyse 2 kat arttı.
Çekya.
Tatile mi?
Aynen. Zehir oldu yani. Şimdi de.
Çıkmazsa tatile ne yapacaksın?
Tatile gidemeyeceğiz artık. Türkiye çok pahalı.
Türkiye'de yapsanız o tatili ne kadar tutar?
3 ile çarpın diyeceğim yani. Çünkü Ege'ye zaten gitmek mümkün değil. Akdeniz herkese öyle. Gidebileceğimiz tek yer.
Çekya mı?
Çekya.
Çekya vize vermezse tatile gidemeyecek anne ol. Türkiye'de tatili hesapladılar, bir de Çekya'ya baktılar. Daha ucuza geldiğini gördüler. Yaz tatili için daha ekonomik diye Malta'yı tercih eden bir başkası. O da ikinci kez ret cevabı aldı.
İkinci başvurum. Reddetmesi için hiçbir olanak yok. Çok sebepsiz yere bir ret yedim. Yurt dışında çok daha uyguna geliyor şu an.
Vize vermiyorlar.
Evet. Ve yani çok sebepsiz yere de o vizeyi alamamış olmak gerçekten can sıkıcı. Maalesef yaşıyoruz bunu ülke olarak.
Başka bir ülkeye başvuracak mısın?
Evet, Fransa'ya başvuracağım. Neyse ki yedeklemiştim. Salı günü de Fransa randevum var.
Vize kapılarını tek tek zorluyor tatil yapmak isteyenler. Reddedilme ihtimaline karşı yedekli başvuruda bulunuyorlar artık. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Avrupa Komisyonu vize istatistiklerini açıkladı. 2019'da %9,7 olan Türk vatandaşlarına vize ret oranı 2023 yılında %16,1'e yükseldi. 5 yılda vize başvurusu yapanların sayısı %16 oranında yükselirken reddedilen vize sayısı %93 oranında yükseldi.
Boş muydun? Çok sıkıntılıydı.
5 saattir içerideyiz. 9'dan beri oradayız. Belge eksikliği diye bizi bir şey gönderdi. Ondan sonra oradan yanlış çıktı. 1000 TL de aldılar.
Yaz tatilinin yaklaşmasıyla vize başvuru merkezlerinde yoğun günler yaşanıyor. Ticari amaçla vize başvurusunda bulunanlar daha kolay alıyor vizeleri. Turistler içinse daha zor ve bu en çok da turizm acentelerini etkiliyor.
Randevu sorunu var. Sistemlerden randevu çıkmıyor. Sürekli kapalı. Ticarilerde öncelik var. Planlı seyahat yapılamıyor hiçbir ülkeye.
Tatil bir yana. Ücretli öğretmen. Aslında gitmişti Green Card'la Amerika'ya. Ülkesine döndü ama asgari ücretin altında kalınca geliri şartlarını zorladı. Yeniden düştü bu kez Kanada yoluna.
Kanada'ya gitmek için.
Tatile mi gideceksin?
Ya hem tatil hem de bakacağım duruma. Eğer ki bir yerleşme durumu olursa neden olmasın. Ben bir öğretmenim, ücretli öğretmenim. Ücretli öğretmen olayı Türkiye'de kanayan bir yaradır. Asgari ücretin altında çalışıyoruz.
Avrupa'ya gitmek isteyenler günlerce randevu beklerken ve randevu alabilmek için verdikleri ücreti de geri alamazken ilk kez Amerika Birleşik Devletleri vizesine başvuracaklara ancak 2025 yılının Eylül-Ekim dönemine randevu veriliyor.
Kadir Bey, emeklilere verilen müjdeyle ilgili bu emeklide nankör çıktı arkadaş. Öğrenci yurtları bir ay, koskoca bir ay tatil için size ücretsiz verilecek, daha ne istiyorsunuz demiş. Bir başka izleyicimiz Hüsnü Bey, yıllarca devleti temsil etmiş, çalışmış memur emeklilerine bir ek maddeyle seyyanen zam hakkı gasp edildi. Oldu mu? Memur emeklileri olarak unutmadık, unutmayacağız diyor. Emeklilerde durum böyle ama başka hayatlar da var. Şanlıurfa'daki bir aşiret düğününde deste deste paralar havada uçuştu. 6 kilo altının takıldığı gelin hareket etmekte zorlandı. Düğün sonunda altın ve paralar valizlerle taşındı.
Bir şarkısın sen.
Aşiret düğününde gelin takılan altınlar nedeniyle hareket bile edemedi. Sahneye saçılan deste deste paralar çuvala, genç çifte verilen zarflar iki valize zor sığdı.
Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin.
Şanlıurfa'da İzol aşiretine mensup iş insanı Mehmet Aydınlık'la bankacı Ayşegül Altuner'in düğününde altınlar tepsileri doldurdu, kutulara sığmadı. Gelin Altuner'in üzerindeki altın taç, gerdanlık, kemer ve takıların ağırlığı 6 kiloyu geçti. Gelin hareket edemez hale geldi. Çifte altın yerine para armağan etmek isteyen davetliler para dolu zarfları bir sandığa attı. Düğün bitiminde o zarflar iki valizle ancak taşınabildi. Müzisyenler sahneye atılan dolar ve Türk lirası banknotları toplamak için 10 kişi görevlendirdi. Toplanan para bir çuvala güçlükle sığdırıldı.
Lise ve üniversitelerin son sınıf öğrencileri mezuniyet balolarına hazırlanıyor. Fotoğrafından saçına, makyajından kıyafetine her şey ateş pahası. Evlatları için en iyisini isteyen aileler masrafları karşılamakta zorlanıyor.
Bakımlar, tırnaklar, çanta, ayakkabı, istekler bitmiyor. Bir kere mezun alıyoruz, onun da en güzeli olsun istiyoruz.
Yani. İyi bir kumaş ya da işte iyi bir yerden ayakkabı istiyorsanız 15-20 gözden çıkarmak gerekiyor.
Gençlerin mezuniyet balosu telaşı başladı. Saçından makyajına, gömleğinden ayakkabısına, çantasından takısına. Her şeyiyle gecenin en şıkı olmak istiyorlar. Liste uzadıkça mezuniyet maliyeti de 15 bin lirayı buluyor.
İki kızım mezuniyeti var bu sene. 6500 elbise, 500 ayakkabı. Çanta daha bakmadık.
Elbise bakıyoruz. Elbiseden sonra tabii ki ayakkabısı, çantası, sonrası derken bayağı bir masraf olacak bize.
Çok şık olmak tabii ki de herkesin istediği istiyorum. Umarım güzel olurum.
Kısa elbiselerimiz 2500 liradan başlıyor. Uzunlarımız 3600 liradan başlıyor. 5600'e kadar gidiyor.
Güzel bir takım elbise, papyon, siyah papyon. Bir de kundura alırdım.
İyi bir takım giyerse 8-10 bin arası. Fiyatlar biraz yüksek, o yüzden kiralamak için de isteyenler oluyor ama biz kiralama yapmıyoruz.
Mezuniyette şık olabilmek her gencin isteği. O şık giysilere bütçesi yetmeyen, kiralama yolunu tercih eden gençler de var.
Öğrenciyiz, ne kadar bütçemiz olabilir ki diye düşünüyorum. Yani kiralamak bir de tek sefer giyeceğimiz bir elbise için tabii ki daha kârlı olabilir.
Kiralarım diye tahmin ediyorum. Çünkü özel bir olay. Sonuçta o kadar param yoksa kiralamayı tercih ederim yani.
Fotoğraf çekimi, balo mekanı da eklenince velilerin maliyeti yükseliyor. Kimi veliler çareyi daha hesaplı bir kutlama için çözüm üretmekte buluyor.
Şu anda bile zorlanarak bir iki bir şey aldım ona. Alamayınca çok zoruma gidiyor. Şık olmak istiyorlar. Haklılar da yani. Bütün veliler toplanıyoruz. Ne yapacağımızı biz de karar veremiyoruz. Ekonomi zor. Biz yapmayalım diyorlar. Kıyafet alalım, sadece okulda eğlensinler. Herkes bir şeyler yapıp yiyecek getirsin falan diyorlar. Ama o da çok zor. Yapamayan insan da var. Bir kısırlı bir böreğine.
Havalar ısındıkça yaz aylarının en sevilen tatlarından dondurmaya talep artıyor. Ancak bu yıl fiyatlar dudak uçuklatıyor. İstanbul'un bazı semtlerinde bir top dondurmanın fiyatı 100 liraya kadar çıktı.
Tut tut silahını, yakışını al bakalım, yakala. Tut düştü, dondurma düştü.
Nasıl?
Çok güzel.
Fıstıklı, çikolatalı, çilekli, meyveli. Hem lezzetli hem serinletici, yaz aylarının vazgeçilmezi. Dondurma bu kez tadıyla değil, cep yakan fiyatlarıyla gündemde. Çünkü bir top dondurmanın fiyatı bazı yerlerde 100 lirayı buluyor.
Bir topu işte 100 lira. Biz de 3 top değil, bir top yiyeceğiz. 2 topu 200 TL verdim. Ağzımızı tatlandıracağız o kadar. Tadı damağımızda kalacak.
Ne var bu dondurmanın içinde bu kadar pahalılaşacak? Yani anlayamadık.
Dondurmanın içinde salep var, süt var, şeker var. Salep'in kilosu ithal alırsanız 6000-7000 liradan başlıyor. Yurt içi alırsanız yaklaşık 18 bin liradan başlıyor kilosu salep'in. Akşama kadar 50 tane müşteriye bakıyorsak bunun %80'i pahalı diyor. Pahalı dese de elimizden bir şey gelmez çünkü biz bunu fiyatı indiremeyiz.
Top fiyatı 80, iki tanesi 158. Kiloluklarda da yarım kilo 450, bir kilomuz 900 lira.
İstanbul'da semte göre değişiyor dondurma fiyatı. Ortaköy'de küçük boy, orta boy, büyük boy olarak satılıyor dondurma. Fiyat 100 ila 200 lira arasında. İçindeki malzemesine göre de yükseliyor fiyat. İştah kabartan Antep fıstıklı bir top dondurma 200 liradan satılıyor.
Bizim en büyük paramız 200 lira. Bu açıdan baktığımızda en büyük paramız da neredeyse 2 top dondurma alabiliyoruz.
Neden almadınız dondurma?
Çok pahalı. Çok sıcak hava. Bir serinelim dedik.
Limonlu, kakaolu ve sade.
Bir top alalım diye ısrar ettik. O ısrarla 3 top istedi. Yarım yarım aldık. 3 top değil. Toplamda 1,5 top aldık.
Al abi.
Serinlemek için alınan dondurmaların fiyatı cep yaksa da çocukları için alıyor aileler.
Çocukları almak için yani çok para harcamak lazım. Bazen torunlarımla çıkıyorum. Ve çok pahalı. Almasam da olmuyor, hele bu yaz sıcaklarında başladı şimdi. Bol bol alacağız, yiyeceğiz yani, başka çare yok.
Amerika'nın Houston kentini vuran fırtına ve hortum büyük hasara yol açtı. Binaların yıkıldığı, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği felakette 7 kişi hayatını kaybetti.
Are you okay? No, I'm fine.
Hava dakikalar içinde karardı. Fırtına ve hortum patlak verdi. Çatılar uçtu, binalar yıkıldı. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Felaket filmlerinden bir sahneyi andıran görüntüler ABD'nin en büyük dördüncü kenti Houston'dan. Hızı saatte 265 kilometreyi bulan rüzgar ve kentin farklı noktalarında ortaya çıkan hortumlar büyük yıkıma yol açtı.
Eso está super feo.
Kent merkezinde bazı gökdelenlerin camları patladı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Büyük korku yaşayan insanlar alışveriş merkezlerine, marketlere sığındı. Kepenkler kapatıldı. Fırtına sırasında bazı evler tamamen, bazıları ise kısmen yıkıldı. Çok sayıda araçta büyük hasar oluştu. 80 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı Houston'da şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Okullarda eğitime ara verilirken yetkililer yeni yağışlar ve sel uyarısı yaptı.
Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. NAV'da yayın Yabani'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Her köşesi cennetin ezilir.